Ayrım 46. Saklı seçilmişler. Soner Yalçın. Sayfa 373. Cumhuriyetin çay ikramı. Cumhuriyet sadece var olan gıda ürünlerini geliştirmedi. Anadolu'yu yeni yiyeceklerle tanıştırdı. Bunlardan biri çay idi. Ne diyordu şairimiz Bedri Rahmi Eyüboğlu? Bir ilimiz var, adı Rize. Durup dururken bir bardak çay sundu bize. Rize'de çayı kim yetiştirdi Rize'de? Mississippi'ye karışan çayları öğretirler bize. Rize'de çayı kim buldu Rize'de? Kimdi o sessiz sedasız, kumral kumral demlenen mübarek adam? Adını öğretmediler bize. İşte o güzel adamdan Bre Şahin aman, bir tane daha. Adı Ali Rıza Erten, 1887-1964. İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Okulu'ndan mezun oldu, Fransa'da ihtisas yaptı. Ziraat okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Ziraat Genel Müdürlüğü görevinde bulundu, milletvekilliği ve bakanlık yaptı. Yıl 1921. 1917 Bolşevik devrimi ile birlikte Batum sınırı kapatıldı ve bu durum Rize ve çevresinde işsizliği arttırdı. Bölgede eşkıya ve isyanlar insanları bıktırdı. Batum'da narenciye ve çay yetiştirildiğini görmüş Ali Rıza Erten Bey. Yeni Ziraat dergisindeki makalesinde Rize'de çay ve narenciye yetiştirmeyi önerdi. Bölgenin ekonomik refahı için adımlar atmak isteyen Ankara hükümeti, Ali Rıza Bey'in Şimali Şarki Anadolu ve Kafkasya'da Tatkikat-ı Ziraiye adlı Batum raporunu gündeme aldı, Rize'ye bir heyet gönderdi. Heyetin başında Ziraat Genel Müdürü Zihni Derin Bey vardı. Yıl 1923 idi. Adı Zihni Derin, 1880-1965. Selanik ve Halkalı Ziraat Mektebi'ni bitirdi. Bursa'da öğretmenlik yaparken milli mücadeleye katılmak için Ankara'ya geldi. İlk tarım genel müdürü oldu. Çay ve narenciye fidanlığı kurmak üzere Rize'ye gönderilen Zihni Bey, hazineye ait Garal Tepesi'ndeki 15 dekarlık arazide çalışmalarına başladı. Sonuçlar iyiydi. Bölgenin iklim ve bölge yapısı çay yetiştirmeye uygundu. İlk çay tohumları Batum'dan bizzat Zihni Bey tarafından sınırda geçişi engellenmesin düşüncesiyle bir baston içerisinde getirildi. Fidanlar halka dağıtıldı. Ne yazık ki bu ilk girişim halkın bilgisizliği nedeniyle yeterli ilgiyi görmedi. Zihni Derin bu konu ile ilgili yasa teklifi hazırladı. Tasarı o dönemin Rize milletvekillerinin desteğiyle 6 Şubat 1924'te kanunlaştı. Ardından Çay Araştırma Enstitüsü kuruldu ve Zihni Bey bu enstitünün başına getirildi. Türkiye'de çay yetiştirme tekniği ve buna ait bilgilerin yetersiz olduğu düşünülerek Hindistan'da çalışmış Dr. Mann ile Mr. Allen adında iki İngiliz uzman Rize'ye davet edildi. İki yıl Rize'de kalan İngiliz uzmanlar yeterli gelişme göstermediler ve gönderildiler. 10 yıl umutsuzluk dönemi başladı. Umutların kaybolmasında bu iki İngiliz'in rolü neydi acaba? Sonuçta istenilen üretim gerçekleşmedi ama Cumhuriyet pes etmedi. Şiirdeki Bre Şahin denen Atatürk pes etmedi. Yıl 1935. Rize'ye gelen ve Zihni Bey'in diktiği çay bitkilerini gören Başbakan İnönü olumlu kanaate vardı. Ankara Ziraat Fakültesi'nden bir teknik heyeti Rize'ye gönderdi. Adı Şevket Raşit Hatipoğlu, 1898-1973. Bursa Ziraat Okulu ve Halkalı Yüksek Ziraat Okulu'nda okudu. Paris Ulusal Agronik Enstitüsü ve Berlin Yüksek Ziraat Okulu'nda master yaptı. Leipzig Üniversitesi'nde felsefe doktorası yaptı. Dönüşünde Ankara Ziraat Fakültesi'nde doçent ve profesör olarak görev yaptı. Çay konusunu araştırmakla görevlendirilen heyetin başındaydı. Bu görev onun Rize köylüsüne ithaf ettiği Türkiye'de Çay İktisadiyatı adlı kitabını yazması ve Tarım Bakanlığı'na sunması ile sonuçlandı. Profesör Hatipoğlu bu araştırmaları yapmakla yetinmeyerek Tarım Bakanlığı ve hükümet nezdinde de ısrarlı çalışmalarla çay işinin yeniden ele alınmasında başrol oynadı. Tarım Bakanı olarak görev yaptı. Yıl 1937, ilk yaş çay elde edildi ve 138 kilo kuru çay üretildi. Bir yıl sonra Çay ve Fidanlıklar Müdürlüğü Teşkilatı köylerde aktif çalışmaya başladı. Öğretmen Yusuf Ziya Kotil gibi aydınların çabalarıyla köylüler çay bahçeleri yapmaya ikna edildi. Yaş çaydan kuru çay elde etmek için kurulan basit atölyeler genişletildi. Yıl 1940, Çay Kanunu çıkartıldı. Yaprak üretimi 2700 kiloya çıktı. Bundan 600 kilo kuru çay üretildi. Bu arada gizli eller yine devredeydi. İstanbul'da yapılan yerli çayı muayene sonuçları şaşkınlık yarattı. Raporda sahte ve taklit bir tür ot çayı olduğu yazıyordu. Raporu yazan eksper İranlıydı. İranlı'dan şüphelenerek Cevizli Enstitüsü'nde çay tahlil ettirildi ve gerçek ve kalite çay olduğu ortaya çıkınca İranlı'nın işine son verildi. Savaş yıllarında kuru çay üretimi 16.790 kiloya ulaştı. Gurbetçiler bahçelerinde çay yetiştirmek için Rize'ye dönmeye başladı. 1946'da ilk çay fabrikasının temeli atıldı. Bu fabrika Rize'deki tek işveren kuruluş oldu. Fabrika inşaatının duvarına İnönü'ye övgü yazısı yazıldı. Demokrat Parti hükümet olunca ilk yaptığı bu yazıyı kaldırmak oldu. Dipnot: Çay tekeli 44 yıl sonra Başbakan Turgut Özal döneminde 4 Aralık 1984 tarih ve 3092 sayılı kanunla kaldırıldı. Hemen Unilever Lipton markasıyla Türkiye'ye girdi. Bugün demlik ve poşet çay pazarının %80'ini ele geçirmiş durumda. Twinings, Sir Winston gibi yabancı markalarda çay pazarının küresel firmaları. Yerli ırk mücadelesi. Atatürk döneminde hayvancılıkla ıslah faaliyetleri koyun, tiftik keçisi, sığır yoğunlaştı. Hem beslenme için hem sanayi girdisi olarak iç tüketimde hem de ihracatı arttırmada yararlanma hedefi kondu. Koyun ıslahıyla daha çok iki yeni tür olan Merinos ve Karagül'ün ülkede yaygınlaştırılması amaçlandı. Aslında Merinos ıslahı Osmanlı'da 19. yüzyılın ortasında başladı, başarılı olunamadı. Karacabey çiftliği Orhan Gazi zamanında Hazine-i Hassa'ya ait bir çiftlik halinde idare edildi. Başlangıçtan itibaren burada büyük miktarda koyunculuk yapılmış, bazen koyunların sayısı 40 bine ulaşmıştı. Devlet eliyle kurulan bu ilk koyun yetiştirme çiftliğine Sultan Abdülmecit zamanında ithal merinos getirilmeye başlandı. Fakat hiçbir kural ve yönteme tabi olmadan çoğaltma işlemine devam edildi ve bu durum ikinci meşrutiyete kadar sürdü. Daha sonraki yıllarda Fransa'dan koç ve koyun ithal edildi. Ne yazık ki yine plansız bir çoğaltma uygulandı. Bu durum Cumhuriyet dönemine kadar sürdü. Cumhuriyet döneminde Karacabey çiftliğinde daha sistematik bir koyun ıslahına girişildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin elinde biri Karacabey'de, diğeri Halkalı'da olmak üzere kıvırcık ve merinos karışımı özellikleri birbirinden farklı iki deneme sürüsü vardı. Bu çiftliklerdeki sürüler üzerinde yapılan incelemelerde koyunlar damızlık için yeterli bulunmadı. Yeni saf merinos damızlık sürüleri getirildi. 1931 1. Ziraat Kongresi koyunculuk raporlarına merinos koyun ıslahı için uygun Bursa, Balıkesir, Çanakkale illeri merinos yetiştirme bölgesi olarak belirlendi. 5 Temmuz 1934 tarih ve 2582 sayılı merinos koyunlarının yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pamuk tohumları üretimi hakkındaki yasanın kabul edilmesinin ardından merinos koyun yetiştirme konusunda yeni bir atılım yapıldı. Almanya'dan et yapağı merinosu özelliğine sahip 360 koç ve 500 koyun ithal edildi. Sonrası 10 yılda Bursa ve Balıkesir yörelerinde merinos koyununun yayılmasını hızlandırmak için Merinos Müfettişlik Teşkilatı kuruldu. 1942 yılında üreticiye 2844 baş merinos koç dağıtıldı. Aynı yıl halkın elindeki merinos cinsi koyun sayısı 17 bin idi. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ülkeye sokulan bir diğer koyun cinsi Karagül, yani Buhara koyunu oldu. Kuzularının derisi astragan kürk yapımında kullanılan bu koyun 1925'te ilk kez Atatürk Orman Çiftliği'ne getirildi. Sovyetler Birliği'nden 1929'da damızlık 10 koç, 1930 yılında damızlık 6 koç, 20 damızlık koyun ithal edildi. Hem saf olarak hem de yerli kıvırcıklarla melezlenerek çoğaltılmaya başlandı. Daha sonraki yıllarda kara güller Atatürk'ün Silifke ve Yalova'daki çiftliklerinde de yetiştirildi. Çifteler uzun yayla, mercimek, ılıca, inanlı, kozan, boztepe ve gölede inek haneler kuruldu. Cumhuriyet öncesinde Bursa ve Kars'ta simenta, Hollanda, Sveç, Montofon, Mısır, Kırım ve Halep sığır ırklarının sistemsiz girişi sonucu birçok melez türler vardı. Cumhuriyet yerli ırkları korumak için çalışmalar başlattı. Kars, Erzurum ve Ardahan'ı kapsayan Kuzeydoğu Anadolu'da Doğu ırkının geliştirilmesi için 1936'da 20 bin dönümlük alanda göle inek hanesi kuruldu. Aynı amaçla 1939 yılında Tokat'ta 54 bin dekar alanda Kozova inek hanesi inşa edildi. 10 bin dekarlık ince su yaylası bu inek haneye tahsis edildi. Amaç bu inek hanelerde yetiştirilen boğalarla köylünün damızlık ihtiyacının karşılanmasıydı. 1925-1926 yıllarında Silifke'deki Atatürk'ün Tekir Çiftliği'nde kırmızı ırk boğaları çoğaltılarak köylüye dağıtıldı. Çukurova Havzası'nda 1934'ten itibaren bir sürü oluşturularak yerli ırkın ıslahı çalışmalarına bu bölgede de başlandı. Bu dönemde Trakya ve Batı Anadolu'da yaygın olan sığır boz ırktı. 1929'da kurulan 12.250 dönüm sahası olan Tekirdağ İnanlı İnek Hanesi'nde ıslaha tutularak damızlık boğalar yetiştirildi. Eskişehir Çifteler'de ve Karacabey'de boz ırk sürüsü kuruldu. Keza Şeker Sanayi AŞ'nin çiftliklerinde de sığır yetiştiriciliği yapılarak üreticilere damızlık boğalar dağıtıldı. Benzer çalışmalar Anadolu'nun bir başka yerli ırkı ara sığır için de yapıldı. Atatürk döneminde hayvancılığın ıslahı faaliyetlerinin yöneldiği bir diğer alan taşımacılıkta kullanılan atçılık idi. 1930 yılından itibaren tarımda mekanizasyondan atlı tarıma dönüldü. Sebebi 1929 dünya ekonomik kriziydi. Yaşanan dünya ekonomik krizi tarım ürünleri fiyatlarını düşürdü ve makineleşmeyi ekonomik olmaktan çıkardı. 1930'dan itibaren tarımda makineleşme, traktör kullanımı terk edildi ve atlı tarımın modern aletlerle donatılarak yaygınlaştırılmasına çalışıldı. Atatürk her çiftçi ailesinin bir çift ata sahip olması gerektiğini belirtti. Bu arada hayvan hastalıklarıyla mücadele önemli bir yer tuttu. Bu konuda ilk örgütlenme sığır vebasının yaygınlaşması üzerine 1901 yılında bakteriyoloji Hane-i Baytari'nin kurulması ile başlatılmıştı. Doğu illerinde sığır vebasının zararlarının artması üzerine 1911'de Erzincan'da bir serum laboratuvarı kurularak 50 bin hayvana yetecek serum deposu kuruldu. Savaş döneminde serum üretimi 150 bin hayvana yetecek doza yükseltildi. Cumhuriyet döneminde bu iki kuruluşa 1924 yılında Ankara Etlik Enstitüsü eklendi. Ayrıca hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek için karantina istasyonları kuruldu. Ardından İstanbul, Bursa, İzmir ve Mersin'de bölge laboratuvarları, Adana, Eskişehir ve Konya'da hayvan hastaneleri açıldı. Bu teşkilatlanma sayesinde üretilen aşı ve serumların çeşitleri sürekli olarak arttı. 1937'de 5 milyon 500 bin doz 28 değişik aşı ve serum üretildi. Hastalıklar ve uzun yıllar devam eden savaşlar nedeniyle 1923-1925'te 15 milyona düşmüş koyun sayısı 1930'ların sonunda 20 milyona çıktı. Keçi sayısı aynı dönemde 11 milyondan 16 milyona, büyükbaş hayvan sayısı ise 4 milyondan 9 milyona yükseldi. Sırasıyla koyunda artış oranı %33, keçide %45, büyükbaş hayvan sayısında ise %125 oldu. Cumhuriyet tarım devrimini hiç kolay gerçekleştirmedi. 1929 dünya ekonomik krizi siyasal sıkıntılara da sebep oldu. Bir örnek vereyim. Hükümet salt ticari krediler veren Ziraat Bankası kanununu değiştirdi. Gerekçesinde köylülere kredi verilmesi, buğday fiyatının desteklenmesi, afetlerden zarar gören köylülere tohumluk, iş hayvanı, üretim araçları sağlanması vardı. Kanun tasarısı TBMM'de sert tartışmalardan sonra zorlukla kabul edildi. Büyük arazi sahibi milletvekilleri, hükümetin köylülere yönelik girişimlerinden rahatsızlık duymaya başladığını artık açık açık telaffuz etmeye başladı. CHP'de tarıma bakış konusunda iki grup vardı. Tarım CHP'yi böldü. Aferizm. İsmet İnönü aferizm diyordu. Hem milletvekili hem de iş takipçiliği yapanlara. İş Bankası'nın iş kelimesinin Fransızcası aferide ve inönü kavramı buradan üretmişti. Aferistlerin başına ekonominin kilit noktalarını ellerinde tutan İş Bankası çevresinin baş temsilcisi Celal Bayar çekiyordu. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Mustafa Kemal ile Kazım Karabekir ve arkadaşları arasındaki devrimciler, reformistler kavgası bitmişti. Şimdi İnönü ve Bayar arasında devletçiler ile aferistler çatışması vardı. Devletçilik uygulamaları hızlandıkça bu mücadele şiddetlendi. Bugünlerde AKP'li yandaşların dilinden tek parti lafı düşmüyor. Oysa o dönem CHP'de kaç grup olduğunu, kaç fikir ayrılıkları yaşandığını bilmiyorlar. İdealist aydın bürokratların çoğu köylünün mal sahibi olmasını ve ekonomik yönden desteklenmesini gelişme politikaları açısından yararlı görüyordu. Somut bir olay üzerinden konuyu açayım. Tarih 9 Mayıs 1935, yer Ankara. CHP 4. Büyük Kurultayını yaptı. Bu kurultaya bugünden bakınca aslında bir sorunun da yanıtını buluyorsunuz. Kemalist devrim niye yarım kaldı? Büyük devrimci Atatürk üst yapı örneğin harf gibi devrimleri yaptıktan sonra altyapı devrimlerini örneğin toprak reformunu gerçekleştireceği sırada 1929 dünya ekonomik kriziyle karşı karşıya kaldı. Dipnot, 1929 yılındaki dünya krizinin Türkiye'yi nasıl etkilediğine örnek vereyim. 1929'da 13 kuruş olan buğday fiyatı 1932'de 4 kuruşa kadar geriledi. Aynı dönemde arpa fiyatları 7.3 kuruştan 2.2 kuruşa düştü. O dönemde Türkiye'nin başlıca ihraç mallarında fiyat düşüşleri fındık ve afyonda %73, incir ve tütünde %50, pamukta %48, üzüm ve zeytinyağında %43 civarında gerçekleşti. Ortada ciddi bir kriz vardı. Yine de 1930-39 döneminde yıllık büyüme ortalaması %5.8 oldu. 1929 krizi yeniden yapılanan Türkiye'nin nasıl kalkınacağı konusundaki kafa karışıklığını giderdi. Devletçilikten başka kurtuluş yöntemi yoktu. Gönlü Batı'nın serbest pazarından yana olsa da gerçekçiydiler. Sovyetler Birliği'nin devletçiliğini benimsediler. Fakat 1930'lar CHP içindeki bu iki görüşün birbirlerine üstünlük sağlama mücadelesiyle geçti. Bunun somut örneği partinin 4. kurultayında yaşandı. Atatürk'ün katıldığı bu son kongrede CHP'de iki grup mücadele etti. Aferistler, liberaller ve devletçiler. Evet, devletçilerin başında Başbakan İsmet İnönü, liberallerin başında ise Maliye Bakanı Celal Bayar vardı. Kürsü tartışmalarında devletçileri eski asker Recep Peker, liberalleri toprak ağası Emin Sazak temsil etti. Dipnot, topraklarının büyüklüğü 70 bin dönümü bulan Eskişehir'de Emin Sazak, toprak reformu tasarısı geri alınırsa Beylikköprü'deki 30 bin dönümünü devlete hibe edeceğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. İnsanların çamurunu değiştiremeyiz. Birisi mareşal olur, öbürü nefer olur. Arkadaşlar, bu amele işi bütün köyleri alt üst eder. Çiftçiler kendisini nispeten kurtarır. Ama bu prensip kabul edilince, yarın amelenin şu apartmanın bir odasını da istemek hakkı olacaktır. Karşıtlık teoriden değil, pratik uygulamalardan kaynaklanıyordu. Örneğin, kağıt sanayini kim kuracaktı? İthalata sınırlamalar getirilecek miydi? Toprak reformu yapılacak mıydı vesaire? Başbakan İnönü ziyaret ettiği Sovyetler Birliği'nin plan anlayışına hayrandı. Devletçilikten yanaydı. Toprak reformunu isteyenlerin başında geliyordu. Öyle ki 1970'lerde Bülent Ecevit'in söyleyeceği "Toprak işleyenin su kullananın" sloganını ilk kullanan İnönü'ydü. Toprak ürününü ancak bir durumda verir, bu durumda o toprağı işleyenin malı olmasıdır.
46. ayrımın sonu. Sayfa 380.